Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyiciler, Mesnevi'den Seçmeler başladı. Programı Osman Kayaer hazırlıyor, yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı. Teknik Masa'da Mehmet Kasar sesimizi sizlere ulaştırıyor, mikrofonda ben Sümeyra Çiftçi. Evet, stüdyomuzda Sayın Osman Kayaer ile birlikteyiz. Değerli Hocam, merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba Sümeyra Hanım, hoş bulduk.
Hocam, bu hafta Bağıroğlu Belam'ın hikayesiyle devam ediyoruz Mesnevi'ye.
Evet.
Bütün bu 72 din de şeriat sendedir. Senden zahir olduğu gün eyvah haline, kimde o aykırı inanıştan bir zerre varsa, o günün korkusundan yaprak gibi titrer. Sen, iblisin durumuna kendini iyi adam zannettiği için güldün. Fakat can postunu ters giyer. İçindekini dışarı vurursa din ehlinden nice vahlar çıkar. Dükkanda altın gibi görünen madenlerin hepsi güler. Çünkü imtihan taşı gizlidir. Ey ayıpları örten Allah'ım, perdemizi kaldırma, bize yardım et, bizi kurtar. Geceliğin kalp altın, hakiki altınla yan yanadır. Altınsa gündüzü bekler. Der ki, ey yalancı, hele bir dur. Gerçeğin meydana çıkacağı gün bir gelsin. Lanetlenmiş iblise yüz binlerce yıl abdal dendi, müminlerin beyiydi. İstinası yüzünden Adem'le savaştı, kuşluk vakti kokan pislik gibi rüsvay oldu.
Evet Sümeyra Hanım, şimdi Mevlana Hazretleri bu bölümde, zaten önceki bölümün devamı gibidir bu okuduğumuz kısım. Bu bölümde dindar olan insanların dindarlıklarına ya da toplumda görmüş oldukları itibara bakarak kendilerinden emin olduklarını ve kendilerinin artık kemale erdiğini zannetmemelerini aslında Mevlana Hazretleri bize burada anlatmaya gayret gösteriyor. Ve bunu da toplumdaki fırkalaşmalardan misal olarak veriyor. Ve bu okuduğumuz ilk beyitte bütün bu 72 din ve şeriat sendedir ifadesiyle Mevlana Hazretleri Müslümanlar arasındaki fırkalaşmayı ciddi biçimde eleştirmiş oluyor. Ve senden zahir olduğu gün eyvah haline, yani bu farklı farklı fırkaların ve farklı farklı grupların kendilerince doğru zannettikleri şeyin Allah huzurunda ortaya çıkmasıyla, yanlış olduklarının ortaya çıkmasıyla hallerinin perişan olacağını ifade ederek bize Mevlana Hazretleri bunu anlatmaya çalışıyor. Ve gerçekten de bugün de aynı problemi yaşıyoruz biz. Demek ki 800 sene önce de bu problem var. Nedir o? Müslümanların kendi aralarında fırkalara ayrılmaları ve bu fırkaların her birinin en doğru olarak da kendisini görmesini tenkit ediyor Mevlana Hazretleri. Çünkü aslında gönderilen peygamber bir tanedir. Hazreti Muhammed bir tanedir ve gönderilen kitap da bir tanedir. O da Kur'an-ı Kerim'dir. Müslümanlar aynı kitaba inandıkları ve aynı peygamberlere uyduklarını söyledikleri halde kendi aralarında gruplara ve fırkalara ayrışmaları başından beri bir problem olarak vardır. Ve Mevlana Hazretleri de bu problemi ciddi biçimde tenkit ediyor. Çünkü hakikaten madem ki aynı Allah'a inanıyoruz, aynı kitaba inanıyoruz, aynı peygambere inanıyoruz, kendi aramızda fırkalara bölünmememiz lazım, ayrı ayrı grupçuklara bölünmememiz lazım. Şu kadar var ki farklı görüşlerin olmasını hem Mevlana Hazretleri hem Hazreti Peygamber hem de bütün Müslüman alimler bir zenginlik olarak görüyorlar. Hı hı. Farklı görüşlerin olması başka bir şey. İnsanların bu görüşler etrafında birleşerek diğerlerini sapıklıkta görmesi ve kendilerinin en doğru yolda olduğunu iddia etmeleri başka bir şey. Aslında farklı görüşte olmalarına kimsenin bir itirazı yok. Hakikaten ortada Allah'ın vahyetmiş olduğu bir kitap olsa bile insanlar bu kitabı kendilerinde olanla ancak anlayıp kavrayabiliyorlar. Ve kendilerinde olan da farklı olacağı için farklı anlamalar bir yere kadar ne yapılabilir? Müsamahayla karşılanabilir. Zaten binlerce tefsir olmasının sebebi de bundandır. Hiçbir müfessir kendi görüşünün mutlak doğru olduğunu ve başkalarının ise mutlak yanlış olduğunu söyleme hakkına sahip değildir. Sadece görüşünü söylemekle kifayet eder. Ama maalesef İslam dünyasında Hazreti Mevlana döneminde de demek ki bu var olan bir şey ki zaten o dönemler biliyorsunuz Müslümanların aynı bugünkü gibi parça parça oldukları Moğol istilasıyla perişan oldukları bir dönemdir aynı zamanda o dönem. Dolayısıyla bu problemden Mevlana Hazretleri bahsediyor ve diyor ki yani sen kendini niye temize çıkarıyorsun ki? Siz kendinizi niye mutlak kurtulmuş olarak görüyorsunuz ki? Halbuki siz kendi aranızda bile 72 fırkaya bölünmüşsünüz. 72 din ve şeriat. Şimdi çok enteresan bir şey. Mevlana Hazretleri'nin burada 72 fırka bile demiyor. Diyor ki 72 din ve 72 şeriat sendedir diyor. Şimdi hakikaten bugün Müslümanlara bakıyorsunuz aslında bu mezheplerin ve fırkaların birer mezhep ve fırka olduğunu bile düşünmüyorlar. Din olduğunu düşünüyorlar ve mutlak doğrunun da kendilerininkini olduğunu zannediyorlar. Halbuki hem Hazreti Peygamber'in hem de işte bütün alimlerin ve Mevlana Hazretleri de bunlardan bir tanedir eleştirdiği bir şeydir. Farklı görüşlerde olmak evet normal bir şeydir, zenginliktir belki ama bunların fırkalara bölünmesi ise kötü bir şeydir. Ve bu fırkalara mensup olan insanların Allah'ın huzuruna vardıkları zaman kendi iç durumlarının ortaya çıkmasında ne yapacaklardır? Titir titreyeceklerdir. İşte bunu ikinci beytte ifade ediyor. Kimde o aykırı inanıştan bir zerre varsa o günün korkusundan yaprak gibi titrer. Çünkü kıyamet söz konusu edildiğinde yani insanlar Allah'ın huzuruna varıp da hesap vermeye başladıklarında dışarıdan görünüşlerimizle imtihan edilmeyeceğiz. Allah kalplerin özünü biliyor, iç dünyamızdakileri biliyor. Bu fırkalaşmaların için yaptığımızı ya da işte bir takım görüşlerimizin neden kaynaklandığını biliyor ve o yüzden de bizi ne yapacaktır? Cezalandıracaktır. Bu sebeple Ali İmran suresi 8. ayet-i kerimesinde şöyle buyruluyor. Ey Rabbimiz hidayetten sonra kalplerimizi eğritme. Katından bize rahmet ver. Muhakkak ki sen çok bağışlayansın. Yani çok vehhapsın diyor ayet-i kerime. Şimdi Müslümanlar biliyorlar ki hidayetten sonra kalplerin doğru yolda kalması kendi elleriyle olacak bir iş değildir. Yani biz sadece kendi gayretimizle doğru yolda olamayız. Bizim doğru yolda olmamız aynı zamanda Allah'ın bize yardım etmesiyle ve kalplerimizi eğritmemesiyle mümkündür. Bu sebeple de Müslüman her zaman olduğu gibi zaten dine girerken de böyledir. Kendisini bir varlık olarak görmemeli. Allah huzurunda bir varlık olarak ben de varım düşüncesiyle hareket etmemeli ve sadece ve sadece Allah'ın yardımı olmaksızın dünyada hayat bile süremeyeceğini bilerek yaşamalı. Din söz konusu edildiğinde de bu iş böyledir. Yani eğer Allah bize yardım edip destek vermezse ki Ali İmran suresi 8. ayet-i kerimesinde okuduk biraz önce doğru yolda olmamız da mümkün değildir. Çünkü doğruyu bulmak bir problemdir. Doğruda berdevam olmak daha zor bir problemdir. Kur'an-ı Kerim'de şeye baktığımız zaman Musa Aleyhisselam ve büyücülerin hikayesine baktığımız zaman orada büyücülerin şöyle dediğini görüyoruz. Hidayete erdikten sonra da doğru yolda olmaları gerektiğine dair dua ediyor. Yani doğruda kalmaları için de Allah'ın kendilerine yardım etmesi için dua ediyorlar. Hakikaten zor bir şeydir bu. Ve Mevlana Hazretleri burada bize bir misal daha veriyor. Diyor ki, İblisin durumuna kendini daha iyi adam zannettiğin için güldün. Şimdi Müslüman olan insanlar ne yapıyorlar? Kendilerini kurtuluşa erdiklerini düşünüyorlar. Doğru yolda olduklarını düşünüyorlar. Ve iblisin durumuna da ne yapıyorlar? Bir çeşit müstehzi bir gözle bakıyorlar. Ve işte o kendisini helak etti diyorlar. Mevlana Hazretleri diyor ki evet doğru söylüyorsunuz. Belki bir ilk bakışta doğru gibi gözüküyor ama yani yıllarca belki binlerce yıl iblise de ne denmişti? Yani aptal demişti. Yani Allah'ın huzurunda önde olan birisiydi. Dolayısıyla Müslüman oldunuz diye, hidayete girdiniz diye, hidayete geldiniz diye kendinizi artık müstahni saymanızın ben bu saatten sonra yanlış yola düşmem, mutlak doğru yolda gideceğim diye düşünmemeniz gerekiyor. Hiçbir şey bilmiyorsanız İblisten örnek almamız lazım. İblisin hikayesinden öğüt almamız lazım ki bu sebeple de bizim anca doğru yolda olmamız ve doğrulukta berdevam etmemiz Allah'ın yardımıyladır. Yani biz biraz sonra onu yine okuyacağız. Fatiha'da her zaman dua ediyoruz. Diyoruz ki bizi doğru yoldan ayırma. Bizi nimet verdiklerin yolundan kıl. Azmışların ve sapmışların yolundan değil. Çünkü İslam mutasavvıflarının da büyük Müslüman alimlerin de söylediği söz her zaman şudur. Yani biz tek başımıza mutlak doğruyu yakalayabilecek ve tek başımıza bir şeye kadir olacak varlıklar değiliz. Biz ancak Allah'ın yardım etmesiyle hem doğruyu bulabilecek ve hem de doğru istikamette gidebilecek varlıklarız. Ve Mevlana Hazretleri bir misal veriyor. Diyor ki, fakat her can postunun ters giyerse eğer, yani içtekiler dışarıya, dışarıdakiler içeriye geçirilirse ne yapacaktır? Açığa çıkacaktır. Şu anda dindar gibi gözüken insanlar, biz dışarıdan baktığımız zaman dindardırlar. Belki Allah'ın sevdiği insanlar olarak gözüküyor. Ama biz onların iç dünyalarını bilmiyoruz. İç dünyalarını bilmediğimiz için de iç dünyaların açığa çıktığı, meydana getirildiği o gün geldiğinde ne yapacak? İş tersine dönebilir. Bizim kötü zannettiğimiz insanlar Allah'ın sevgili kulları, iyi zannettiğimiz insanlar da Allah'ın hiç de sevmediği kullar olarak karşımıza çıkabilir. Bu yüzden de Mevlana Hazretleri bize nasihat ediyor. Diyor ki, kendinizi hiçbir zaman artık ben oldum, ben iyideyim ve doğrudayım diye güvenmeyin. Bu belki ölünceye kadar bir imtihandır. Yani bu akıl bali olduktan sonra ölünceye kadar sürecek bir imtihandır. Ve bu imtihan içerisinde dürüst kalmak, doğru yolda kalmak çok zor bir şeydir diyor. Bu anlamda bize Mücadele Suresi 18. ayet kerimesinde de Allah şöyle buyuruyor. Diyor ki, Allah onları dirilttiği gün dünyada size karşı yemin ettikleri gibi ona da yemin edecekler. Kendilerinin bir şey yaptığını zannedecekler. İyi bilin ki onlar yalancıdırlar. Yani Allah'ın huzuruna vardıkları zaman, şimdi biz mesela iç dünyası kötü olan bazı insanlara da biz ne yapıyoruz? Zahiren dindar olarak görüyoruz ve bize dindar olduklarını da kanıtlamış oluyorlar. Ama Allah'ın huzuruna vardıkları zaman Allah ne yapıyor? İç dünyalarını biliyor. Ve Allah'a da yemin edecekler. Diyor ki, ya biz senin yolunda olduk. Senin yolunda işte şu kadar mesafe kat ettik. Şunları telef ettik diyecekler. Ama Allah onların iç dünyasını bildiği için bu yeminleri ne yapmayacaktır? Ne yapacaktır? Boşa çıkaracaktır. Kabul edecektir. O yüzden de burada yapmamız gereken şey, artık tamam ben doğru yolu buldum, bundan da sapma imkanım söz konusu değil, mutlaka burada gideceğim diye kendi kendimizden de emin olmamamız, tam tersine sürekli Allah'tan yardım istememiz ve zaman zaman kötülüğe giden insanlardan ibret alarak, kötülüğe giden varlıklardan ibret alarak doğru yola gelmemiz gerekiyor. Bu anlamda Mevlana Hazretleri işte bir sürü misal veriyor. Diyor ki, kalp altınla, yani sahte altınla gerçek altın geceleyin belli olmaz. Ama gün ortaya çıktığı zaman ne yapacaktır? İkisi birbirinden ayrı edilecektir. Dolayısıyla burada olduğu gibi lanetlenmiş iblise de binlerce yıl, Mevlana onu söylüyor işte, lanetlenmiş iblise de yüz binlerce yıl aptal denildi. Yani Allah'ın sevgilisi denildi ama o istinası yüzünden, yani bir imtihanla baş başa, istina kendi kendisine yeterli, kendisini olgun birisi görmek anlamına gelen bir kelime. Adem Aleyhisselam'la karşı karşıya geldiğinde ne yapıyor? Adem'e secde etmeye yaklaşmıyor. Halbuki Adem'i de kendisi gibi Allah'ın yarattığını biliyor ve Allah'ın kimi üstün kılarsa onun üstün olacağını, kimi zelil kılarsa da onun zelil olacağını biliyor olması lazım. Ama buna rağmen ne diyor? Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Çamurdan yarattığına hiç secde eder miyim diyor. Çamuru ve toprağı kendisinden edna, kendisince edna görüyor. Belki de alemlere de ilk defa kıyas yapan, akıl yürüterek, daha doğrusu yanlış bir akıl yürüterek yanlış bir yola giden de belki de iblis alemlerde ilk defa. Daha önce başkaları var mı bilemiyoruz ama Kur'an-ı Kerim'in anlattıklarından böyle bir şey çıkarabiliriz. O yüzden de biz tıpkı iblisten örnek alarak, iblisin halinden nasihat alarak diyelim ya da ders alarak mutlaka biz doğru yolda öleceğiz, bu olacağız ve bu ölünceye kadar bu böyle devam edecek diye kendi kendimize emin olmamamız lazım. Çünkü bugün de bakıyoruz, nice insanlar var ki ömürlerini uzunca yıllar din hizmetinde geçiriyor ve dışarıdan bakıldığı zaman pek çok insan onların dindar insanlar olduğunu, din konusunda nice gayretler gösterdiğini görüyoruz. Ama bir de bakıyorsunuz ki ahir ömründe adam çok büyük bir yanlış yapıvermiş ve toplumun gözünden de düşüveriyorlar. O yüzden de Anadolu'da meşhur bir söz var ya, işte ne diyorlar, ne oldum demeyeceksin, ne olacağım diyeceksin, gelecekte ne olacağımızı bilemiyoruz. Gelecekte ne olacağımızı ve başımıza nelerin geleceğini bilmediğimiz için de sürekli Allah'tan yardım dilememiz gerekir. Çünkü bizim iyilikte berdevam olmamız, yani iyilik yolunda devam etmemiz Allah'ın yardımıyla olacak bir şeydir. Tek başımıza gerçekleştirebileceğimiz bir şey değildir. Mevlana Hazretleri de işte bize bunu anlatmaya gayret gösteriyor. Bunun için gayret sarf ediyor.
Evet. Temsil yoluyla Bağıroğlu Belam'ın hikayesi. Halk Bağıroğlu Belam'a zamanın İsa'sına mağlup oldukları gibi mağlup olmuştu. Ondan başka kimseye secde etmezlerdi. Efsun'u hastalara şifa verirdi. Kendisini beğendiği için Musa ile savaştı. Sonra hali duyduğun gibi oldu. Dünyada yüz binlerce iblis ve Belam vardır ki gizli açık hep bu hale düşmüşlerdir. Tanrı diğerlerine misal olsun diye bu ikisini meşhur etti. Bu iki hırsızı dar ağacına çekti. Yoksa kahrına uğramış daha nice hırsız var. Bu ikisini meşhur etti. yoksa onun kahriyle ölenler sayılamayacak kadar çoktur. Nazeninsin ama haddini bil. Allah aşkına haddini aşma, sınırı geçme. Eğer kendinden daha nazenin birisine çatarsan seni yerin 7 kat dibine sokar. Ad ve Semud kavminin hikayeleri ne için söylenip duruyor? Peygamberleri bilmen için. Yere batırma, başlarına taş yağdırma, canlarını alma hep had bildirmek içindir.
Evet, şimdi Mevlana Hazretleri bu biraz önce iblisten hareket ederek insanların ne oldum dememesi gerektiğini, gelecekte herhangi bir hadiseyle iç dünyasında onun gizli bulunan küfrün ortaya çıkabileceğini misal olarak anlatmıştı bize. Şimdi başka bir misal daha veriyor, o da Bağıroğlu Belam. Bunun hikayesi şu, yani İslam düşüncesinde çokça bilinir. Bununla ilgili Araf suresi 175. ayet-i kerimesinde isim vermeksizin bu adamdan bahsedilir. Onlara şu adamın hikayesini oku, onlara şu adamın hikayesini anlat. Kendisine ayetlerimizi verdik de onlardan sıyrıldı çıktı. Şeytan onun peşine taktı, böylece azgınlardan oldu diye bu Belamoğlu, Bağıroğlu Belam'dan bahsediyor Kur'an-ı Kerim isim vermeksizin. Bunun hikayesine baktığımız zaman tefsir kitaplarında çokça görüyoruz. Müslüman alimler bunu çokça misal veriyorlar. Şimdi bu adam aslında İbrahim Aleyhisselam'ın dinine tabi olan birisidir. Ve İbrahim Aleyhisselam'ın dinine tabi olduğu için de Filistin dolaylarında halk tarafından sevilen, sayılan, itibar edilen bir adamdır. Tıpkı İblis gibi. İblis de biliyorsunuz başlangıçta melaikenin hocasıydı. Onların imamı pozisyonda, yani amiri pozisyondaydı. Allah katında derecesi yüksekti. Bu da böyle, yani Belam bin Bağır da böyle. Filistin'de yaşıyor. İbrahim Aleyhisselam'ın dinine tabi, duaları kabul olan birisi, yani Allah nezdinde de duaları kabul olan birisi. Halkın itibar ettiği, problemi olan, derdi olan, sıkıntısı olan Bağıroğlu Belam'a gidiyorlar ve yardım istiyorlar. Ama buna rağmen o Musa Aleyhisselam Mısır'dan çıkıp Filistin'e geldiğinde Musa Aleyhisselam'a ne yapıyor? Karşı çıkıyor. Musa Aleyhisselam'a tabi olmaktan uzak duruyor. Musa Aleyhisselam'a tabi olmaktan uzak durduğunda da bir de Musa Aleyhisselam'a beddua ediyor tefsir kitaplarının yazdıklarına göre. Bunun üzerine de ne yapıyor? Makamından oluyor. Şimdi burada dikkat edilecek bir husus var. O da şu, hem İblis hem de bu Bağıroğlu Belam kendisinden sonra başka birisinin, daha iyi birisinin gelmesine dayanamıyor ve tahammül ediyor. Aslında başlangıçta iyi insanlar. Onlar da hani rakipsiz oldukları zaman iyi yolda gidiyorlar. Ama Allah onların yanına yine kendileri gibi iyilikte giden, yani iyilik yolunda olan, belki onlardan bir gömlek daha üstün birisini çıkardıklarında ne yapıyor? Çıkardığında, onları imtihan etmek için çıkardığında ve insanoğlunda kıskançlık vardır, haset etmek vardır ki bu çok enteresan bir şey. Yani bu insanlarda görüyoruz, yani çocuklarda da görüyoruz bunu. Daha çocukluk döneminde işte küçük çocuğu olanlar bilirler. Bir küçük kardeşi olduğu zaman çocuk hemen ne yapar? Onu kıskanmaya başlar. Yani müthiş, acayip enteresan davranışlar gösterir. İnsanın tabiatında olan bir şey bu. Aslında bunu şimdi çocukluğumuzda bu var, evet, ama ergenlik döneminde ya da olgunluk döneminde bunu ne yapmamız lazım? Halletmiş olmamız gerekiyor. Yani biz insan, Allah'ın yarattığı diğer kullara karşı bir haset etmek, diğer kulları kıskanmak gibi kötü bir adetten kendimizi kurtarmamız gerekiyor. O da eğer Allah'ın yolunda gidiyorsa, ben de Allah'ın yolunda gidiyorsam, ikimiz de aynı yere gidiyoruz. Niye haset edelim, niye kıskanalım? Yani niye onun yoldan düşmesini isteyelim ki aslında? Normalde insanoğlunun bunu halletmesi lazım. Ama bunu halletmek öyle çok kolay bir şey değil. İşte görüyoruz, hem İblis'te hem de bu Bağıroğlu Belam'da bu problem var. Ne yapıyor? Birisi Adem Aleyhisselam yaratıldığında kendisini ondan üstün görüyor ve ona itaat etmeye yanaşmıyor. Diğerinde ise Musa Aleyhisselam'ı Mısır'dan çıkarıp Filistin'e gönderdiğinde o bir peygamberdir. Bu da aslında diyelim ki bugünkü dille söyleyecek olursak o zamana kadar evliyadan birisidir. Ama kendisine üstün olan Musa Aleyhisselam'a uyması gerekirken ne yapmıyor? Çünkü makamının düşeceğini, kendi makamının elden gideceğini düşünerek ona itaat etmekte, ona tabi olmakta zorlanıyor. Ve bu sebeple araları açılıyor ve artık halis kul olmaktan da çıkmış oluyor. Burada yapmamız gereken şey, bilmemiz gereken şey şudur. Biz insani bir takım kötü özelliklerimiz var. Halletmemiz gereken bir kötülük taşıyan yanlarımız var. Bunları mutlaka halletmemiz gerekiyor. Bunları halletmediğimiz takdirde doğru yolda bertamam olmamız, yani doğru yolda gitmemiz biraz zorlaşıyor. Bizden daha iyi birisiyle karşılaştığımız zaman cıngar orada çıkıyor diyelim. Yani içimizdeki kötülük o zaman gün yüzüne çıkabiliyor, su yüzüne çıkabiliyor. Bunun halledilebilmesi hem kendi gayretimizde mümkün, hem de Allah'tan yardım istememiz de mümkün. Yani Allah'ın yardımı olmaksızın da bunları ne yapamıyoruz? Halledemiyoruz. Ve yine söylüyor Mevlana Hazretleri, diyor ki dünyada yüz binlerce iblis ve belen vardır ki gizli açık hep bu hale düşmüşlerdir. Bugün de var, yarın da olacak, gelecekte de olacak. Ama insanoğlu olarak biz kendimize eğer Allah'ın yolunda ve Allah'a inanan birisi olduğumuzu düşünüyorsak, o zaman halletmemiz gereken şeylerden bir tanesi kıskançlık duygumuzu. Hele hele bizimle aynı istikamette giden, bizimle aynı istikamette Allah inancı etrafında yürüyen insanları kıskanma, kaset etmek yerine onlardan kıvanç duymamız gerekiyor. Hatta biz bizden üstünlerse eğer onlara tabi olmayı da bir şeref atfetmemiz lazım, bilmemiz lazım. Şimdi bu anlamda yeri gelmişken şunu da söylemekte fayda var. Biliyorsunuz Mevlevi'de işte bu raks ederlerken ellerimizin birisi yukarı doğru, birisi aşağı doğru. Bu şu anlama gelir. Daha önce de bunu söylemiştim. İnsan aslında bütün hayatı boyunca hem öğretmendir hem de öğrencidir. Kendimizden üstün birisini gördüğümüzde de kolayca onun öğrencisi olmayı kabul etmemiz ve onun bu husustaki üstünlüğünü benimsememiz gerekir. Bizden daha aşağıda da birisi varsa, yani bizim bilgilerimizden daha az bilgisi olan birisi varsa onu da öğretmen olmamız lazım. Her iki halde de biz çevremizde bulunan insanlarla iyi münasebet kurmamız gerekiyor. Ve hem bizden derece olarak aşağıda bulunan insanlarla hem de bizden derece olarak yukarıda olan insanlarla münasebetimizi bir çeşit almak ve vermek biçiminde sürdürmeliyiz ki bu aslında önemli bir şeydir. Maalesef biz hem vermeyi de beceremiyoruz, kıskanıyıp vermiyoruz. Bak şimdi mesela modern dünyada enteresan şeyler var. Mesela bizim zamanında çalıştırdığımız bir eleman vardı bilgisayarda, işte tasarım konusunda. Bazı programları o biliyordu. Ben istedim yani şu arkadaşına da öğret o programları. Öğretmedi. Niye öğretmiyorsun diye sorduğumda o öğrenirse ben işimi kaybederim dedi. Halbuki niye işini kaybedeceksiniz? Yani sen de yap, o da yapsın. Kaldı ki onun da bir sevabı vardır. Yani ona da bir şey öğrettiğin zaman sevabı var. Bir de işverenin nezdinde de itibarın artar. Bak yapması gereken zorunlu işleri yapıyor. Bunu da fazladan yapıyor, öğretmenlik yapıyor diye itibarın da artar. Ama insanoğlu maalesef böyle bir şey. Ve Mevlana Hazretleri bunu da söylüyor. Diyor ki nazeninsin ama haddini bil. Allah aşkına haddini aşma, sınırı geçme. Evet tamam, yani bir iyi yoldasın, iyi istikamette biliyorsun ama haddini bilmen lazım. Senden mutlaka daha üstün insanlar vardır. Bu yolda mesafe kat etmiş, Allah'ın da daha sevgili insanlar vardır. Onlarla karşılaştığın zaman da ne yapacaksın? Onlara itibar edeceksin. Ben mesela prensip olarak şöyle bir şeye dikkat ediyorum, yani özen gösteriyorum. Bana fakültede hocalık yapmış hocalarımın bulunduğu bir yerde görüş beyan etmiyorum. Çünkü benim hocamdır, benim ondan her halükarda öğreneceğim bir şey var demektir. Ve ancak soru sadedinde, görüşlerimi de soru sadedinde kendilerine tevdi edip doğru olup olmadığı konusunda görüşlerini alıyorum. Aslında insanoğlu içinde yapılması gereken şey budur. Bir de mürit ve mürşit münasebetinde de budur. Eğer siz kendinizi bir takım ustalarda yetiştirmek istiyorsanız ve olgun bir insan olmak istiyorsanız, mürşidinizin yanında da ileri geri söz söylemeyeceksiniz. Yani haddinizi bileceksiniz, sınırınızı aşmayacaksınız. Ama temel problemlerden bir tanesi hem günümüz insanının, hem işte bu diyelim ki İbrahim Aleyhisselam'ın dinine tabi olup da Musa Aleyhisselam'a itaat etmeyen bu Bağur oğlu Belam için de geçerli. Yani bu problem 4000 yıldır, 5000 yıldır belki de ilk insandan beri var olan bir problem. Çünkü ilk insanın iki çocuğu da biliyorsunuz kıskançlık yüzünden senin kurbanın kabul oldu, benimki olmadı diyerek ne yapıyorlar? İlk cinayetle işliyorlar. Bu insani bir problem olarak varlığını her zaman sürdürüyor. Bunu bileceğiz ve bu problemleri çözmenin yollarına bakacağız. Yani iyi insan olmak için de haddimizi bileceğiz, sınırımızı bileceğiz.
Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Osman Kayar. Değerli dinleyiciler, haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Mesnevi'den seçmeler.